Rabbe şükürler olsun, bir aradayız. Bu kadar kalabalık olmak böyle bir zamanda çok önemliydi. Hep birlikteyiz. Bunun için birbirimize desteğimiz ve Tanrımızın korunması altında olduğumuzu hissetmek çok güzel. Kardeşlerime ben de hoş geldin diyorum. Tam zamanda geldiler, mangal arifesi ve bu işte iyidir. Kesinlikle tanımayanlar tanıyacak. Mangal kesinlikle başarılı ve çok güzel, çok eğlenceli olacak. Şimdiden söyleyebilirim, herkesi davet ediyoruz onun için. Evet kardeşler, zor günlerden geçiyoruz. Bize bunun için moral lazım. Gerçekten ülkemiz zor bir durum içinde. Ama dünya zaten zor bir durum içinde. Ve hep öyle oldu. Zaman zaman bu zorluklar artar, insanları ürkütecek boyutlara ulaşır. Bazen iyi olduğumuzu hissederiz ama alttan alta bir kötülük gene de yeryüzünde işler, çalışır. Bu işte dünyanın fabrika ayarlarının bozulmuş olmasından kaynaklanan bir durum. Biz bozduk, insanlar bozduk ve bunun için maalesef dünya kötüleşti. Ve bu kötülüğü her gün, her yerde yaşamak mümkün. Şimdi burası tehlikeli bir yer gibi görünebilir ama çok güvenli olduğunu zannettiğimiz, düşündüğümüz bazı başka ülkelerde de oluyor maalesef. Katliamlar duyuyoruz, saldırılar duyuyoruz. Dünyanın her yerinde, doğuda, batıda oluyor. Ve bunlardan korkarak, kaçarak kurtulmak mümkün değil. Ancak Rabbin yardımıyla kurtulabiliriz. O zaman moralimizi her zaman dik tutacağız. Her zaman cesur olacağız. Ve Rabbin bizi koruyacağını, kurtaracağını düşüneceğiz, emin olacağız. Ve bu umudu diğer kardeşlere yayacağız. Aramızda korkuya, yılgınlığa yer olmayacak. Dünya böyle. Maalesef kötü, bozuk. Ve biz bu dünyadan değiliz. Bu dünyaya ait değiliz kardeşler. Biz Tanrı'nın göksel krallığına aitiz. Onun için bu dünyanın işleri çok da bizleri ilgilendirmiyor diyeceğim. Evet içindeyiz ama bizleri çok da fazla ilgilendirmemeli. Çünkü insanın insan olarak yapabileceği bir şey yok. Bu kötülük kökten bir kötülük. Kökten bir bozulmayı getiren, dipten gelen bir kötülük. Bu dünyaya ait olan bir kötülük. Bu yüzden biz dualarımızda diyoruz ki Tanrımıza göklerde olduğu gibi yeryüzünde de senin istediğin olsun. Çünkü şu anda yeryüzünde olan şey Tanrı'nın istediği şey değil. Bunu insanlar bu hale getirdi. Ama biz de şunu söylüyoruz. Biz Tanrı'nın göksel krallığına aitiz. Bu dünyadan değiliz. Çünkü İsa Mesih ne dedi? Yuhanna 17-16'da. Ben dünyadan olmadığım gibi onlar da dünyadan değiller. Onları gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir. Sen beni dünyaya gönderdiğin gibi ben de onları dünyaya gönderdim. Onlar da gerçekte kutsal kılınsınlar diye kendimi onların uğruna adıyorum. İşte bu. İsa Mesih bu dünyanın kirliliğine, kötülüğüne karşı bizleri korumak için kendisini feda etti. Biz asıl yurdumuzdan uzaktayız kardeşler. Bir nevi sürgündeyiz. Sürgünde yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz yerde kan ve gözyaşı olabilir ve oluyor. Ve tarih boyunca hep oldu. İnsanlık ne kadar kurtulmaya çalışsa da bundan kendi çabasıyla kurtulamaz. Ta ki İsa Mesih'in adına iman edip onun göksel krallığını kabul edinceye kadar. Maalesef dünya böyle gidecek. Artıyor kötülükler bir açıdan bakarsak. Giderek hızlanan bir şey var. Daha kötüye, daha kötüye gidiş var. Bazıları diyebilir ki zamanın sonuna yaklaşıyoruz. Alametler belirdi. Olabilir. Onları yorumlayacak bilgim yok. Ama şunu söyleyebilirim. Bizler her durumda imanımızı koruyacağız ve Tanrımızın krallığının bir gün geleceğini, İsa Mesih'in bir gün döneceğini ve bütün bu kavgaya, gürültüye, kargaşaya son vereceğini biliyoruz. Evet, bundan eminiz. Ve dünyayı tekrar fabrika ayarlarına döndürecek. O tuşa basacak ve her şey silinecek. İlk günkü gibi yepyeni, tertemiz, arınmış bir şekilde aslında dönecek. Ve Tanrımız sözünü tutacaktır. İşte buna inandığımız için buradayız zaten. Bu kadar kalabalığız, hamdolsun, şükürler olsun. Çünkü biz kurtuluşun var olduğunu, bir gün geleceğini mutlaka biliyoruz, kesinlikle biliyoruz. Onun için buradayız, hamdolsun. Tanrımız bizimle, ama korkmak olabilir. Zaman zaman korkabiliriz, yılgınlığa düşebiliriz, gelecek hakkında karamsar olabiliriz. Bunlar insani duygular, ama bu yüzden kimse eleştirilemeyeceği gibi, şunu da hiç akıldan çıkarmayacağız ki, Tanrımız bizimledir, evet gerçekten bizimledir ve bizimle görüşür, konuşur ve bir şeyler anlatır. Şimdi size ilginç bir şey söylemek istiyorum, bugünkü konuşmayla ilgili. Evet, bugün konuşmayı üstlendiğimde, bu konuda düşündüm, cesaret veren, umut veren bir konuşma olmalıydı. Rabbin kurtarışını gösteren bir konuşma olmalıydı. Pardon. Peki hangi öykü olacak? Kutsal kitap zaten böyle öykülerle dolu. Yüzlerce var. Tanrı nasıl kurtarır? Zaten yeni ayetimiz var. Adı müjde, iyi haber. Yani dolu. Bir sürü şey öykü seçebilirdim. Sonra kardeşimiz, pastör kardeşimiz, yazışıyordum WhatsApp'tan. Böyle böyle bir şey yazmak istiyorum. Peki ne yazmalıyım? Ne konuşmalıyım bu hafta? Sence bir önereceğin öykü var mı dedim kutsal kitaptan. Cevap gelmedi. Meşgul oldu herhalde. Bıraktı konuşmayı. Ben düşünmeye başladım. Ve içime bir şey doğdu. Daniel. Daniel'i paylaş dedi bir ses. Daniel'in aslanlara atılması ve oradan kurtulması. Sonra telefonumda görebilirsiniz. Bu konuyu yazmaya başladıktan sonra yazdı. Daniel 6. bölüm aslanlar dedi. Onu paylaş. Evet, telefonumda var. Evet. Tanrı bizle konuştu. Bu hafta bu kilisede Daniel'in aslanlardan nasıl kurtulduğu anlatılsın dedi. Çok ilginç. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum özellikle. Çünkü böyle oldu gerçekten. Demek ki Tanrımız bizi bırakmıyor, bizle konuşuyor, bizle haberleşiyor ve bize mesajını iletiyor. Her durumda Tanrımız bizimle. O zaman bunu bilelim ve bu bize bir teselli olsun, bir cesaret olsun. Çünkü bizimle konuşan, bizimle haberleşen bir Tanrımız var, hamdolsun. Peki, Daniel neydi? Daniel, İsrail halkının sürgünde olduğu bir dönemde yaşadı. Yani İsrail, Yahuda yıkıldı. Babiller tarafından. Ve bütün İsrail halkı Babil'e köle olarak götürüldü. Sürgüne götürüldü. Tapınak yıkıldı. İşte Daniel bu sürgünde yaşayan birisiydi. Aslında düşününce bu Kutsal Kitabın ne kadar bizim öykümüz olduğunu bir kez daha iyi anlayabiliyoruz. Evet, bir sürgün var ve tapınak yıkılmış, Tanrı'yla bağ kopmuş. Tanrı'yla bir araya gelebildikleri o tek yer yıkıldı. İsrail esir, başka bir halkın elinde esirdi. Sürgündeydi, ait olduğu yerde değildi, bambaşka bir yerdeydi. Mutsuzdu bu yüzden. Ama işte tıpkı bizim göksel krallıktan, kendi hatamız yüzünden, günahlarımız yüzünden düştüğümüz gibi İsrail de düşmüştü ve sürgüne gitmişti. Çünkü onlar da Tanrı'ya karşı günah işlemişlerdi. Tanrı'nın egemenliği konusunda kuşkuya düşmüşlerdi. Bunun için sürüldüler. Ve Daniel işte bu sürgünde doğan, yaşayan birisiydi. Ve Daniel'in zamanında Babil Krallığı yıkıldı Persler tarafından. Başka bir güç geldi. Bizim hayatımızda da böyle olur. O parti gider, bu parti gelir. O devlet üstündür, öbür devlet daha üstündür. Bir şeyler değişir ama bizim asıl vatanımızda olmadığımız, yani sürgünde olduğumuz, Tanrı'nın ülkesinde olmadığımız, aslında her türlü kötülüğe açık, yabancı bir ülkede, yabancı bir dünyada olduğumuz gerçeği değişmez. İşte böyle. Daniel aynen bu şekilde bir krallık öbür krallığa devrettiğinde gene sürgündeydi. Evet, durumu iyiydi. Bizim de durumumuz bu dünyada iyi olabilir. İyi para kazanabiliriz, başarılı olabiliriz. Ama gerçek değişmez. Gerçek, bir tek gerçek var. Ait olduğu yerde değil. Sürgünde ve esir. Kötülüğe esir düşmüş. Karanlığa esir düşmüş bir halde. İşte Daniel aslında başarılı bir adamdı. Aslında ta kralın yaverliğine kadar yükselebilmiş bir adamdı. Kralın etrafında bulunabilen kişilerden biriydi. Farklı inançlar vardı o krallıklarda. Babil'de olsun, Persler'de olsun. Bir takım tanrılara taparlardı. Yahudilerin tanrıya tapmalarını, kendi tanrıya, gerçek tanrıya tapmalarına zaman zaman problem çıkarırlardı. Yahudiler ısrar ederdi. Onlar baskı uygulardı. İşte böyle bir dünyada yaşanıyordu. Ve Daniel aslında krala hizmette iyi ve etkili birisi olmasına rağmen onu kıskananlar da vardı. Ve onun krala ne kadar yakın olduğunu kıskananlar ona karşı bir tuzak hazırlamak istediler. Devir Perslerin devri. Babil yıkıldı, Persler geldi ve Kral Darius. Tarihten hatırlarız sanırım. Kral Darius'un danışmanlarından birisiydi Daniel. Ve bu durumu kıskananlar da vardı. Bu adamın krala bu kadar yakın olmasını istemiyoruz diye. Kral aslında Darius Daniel'i severdi. Başarılı bulurdu. Ona güvenirdi. Ama o etraftaki insanlar kralı biraz şişirdiler. Sen tanrısın dediler. Ve senden başkasına ibadet etmek yasak olmalı. Evet dedi kral. O zaman bu adam neden kendi tanrısına tapınıyor? Senin tanrına, senin tanrılığına tapsa daha uygun değil mi? Güzel bir fikir dedi Darius. Neden bana tapmasın? Madem ben kralım, tanrıyım, değil mi? O zaman bir yasa çıkart dediler. Bir aylığına tüm Pers ülkesinde krala tapılacak. Yalnız krala tapılacak. Başka kimseye tapılmayacak. Kral böyle bir yüceliğe geldi. Şimdi Daniel açısından bir sorun var ortada. Bir tarafta Tanrı, gerçek Tanrı. Diğer tarafta Darius. O da bir Tanrı olduğunu iddia ediyor. Ve bu duruma bir de ceza koydular. Tanrı'dan, yani Darius Tanrısından başkasına tapacak olan aslanlara atılacak. Bir ay süreyle Darius'e tapınmak gerekiyordu. Şimdi Daniel nasıl yapabilirdi? Şöyle yapabilirdi. Görünüşte tamam. Darius'e tapınıyormuş gibi yaparım. Tanrı benim kalbimi biliyor nasıl olsa. Dilimle Darius derim. İçimden Rab derim. Rab beni affeder bir aylığına. Sorun değil. Böyle bir şey yapabilirim. Bir numara yapabilirim. Evet. Bunu yapabilirdi ama Daniel bunu yapmadı. Çünkü Tanrı'nın bir şekilde kendisini kurtaracağına emindi. Ve reddetti. O zaman ne oldu? Daniel 6'ya 16. Bunun üzerine kral Daniel'i getirip aslan çukuruna atmalarını buyurdu. Daniel'e de kendisine sürekli kulluk ettiğin Tanrın seni kurtarsın dedi. Wow. Tanrın gelsin seni kurtarsın aslanlara atarken. Aslında kral Daniel'i de seviyor. Bu yaptığına da pişman oldu. Ama yapması gerekiyordu çünkü o en büyüktü. kraldı ve tanrı da o olmalıydı. O zamanki düşünce öyleydi. Çok güçlüyse bir adam tanrı gibi kabul edilebilir. Darius'u da öyle kabul ediyorlardı. Ve Darius diğer soyluların önünde küçük düşmemek için, onlardan çekindiği için, aslında Daniel'i çok sevmesine rağmen onun çukura atılmasına razı oldu. Aslanlara atıldı. Aslanlara atılmak da ilginç. Aslan nedir? Bu dünyanın hakimleridir. Pek çok devletin ambleminde bu yüzden aslan bulunur. Aslan bu dünyanın hakimidir. Ve bir günahı bekleyen iblis gibi bizleri bekler yutmak için. Evet, çukura attı Daniel'i Darius ve gelip Tanrı seni kurtarsın dedi. Şimdi çukurda Daniel'i bırakıyoruz ve ne yapıyorlar? 17. ayet, üstüne bir de taş getirip koyuyorlar. Bir taş getirip çukurun ağzına koydular. Daniel'le ilgili hiçbir şey değiştirilmesin diye kral hem kendi mühür yüzüğüyle hem de soyluların mühür yüzükleriyle taşı mühürledi. Yani İsa Mesih'in mezara girdiği gibi Daniel'i de mezara koymuş oldular. Üzerine de taşı koydular. İçeride aslanlarla baş başa bıraktılar. Aç aslanlar, yeryüzünün hakimleri, günahı bekleyenler ve insana saldırmak için hazır bekleyenler. Ve krala belli ki diğer soylular krala güvenmiyordu. O yüzden herkes kendi mührünü bastı. Mezarı mühürlediler. Bir anlamda Daniel'in ölümünü mühürlediler. Kapattılar, üzerine taşı koydular ve mühürlediler hepsi. Sonra 18. ayete bakalım. Sonra sarayına döndü. Gece yemek yemeden, eğlenmeden geçirdi. Uykusu kaçtı. Şafak sökerken kalkıp acele aslan çukuruna gitti. Çukura yaklaşınca üzgün bir sesle, "Ey yaşayan Tanrı'nın kulu Daniel, kendisine sürekli kulluk ettiğin Tanrı'nın seni aslanlardan kurtarabildi mi?" diye haykırdı. Evet, kral Daniel'i seviyordu ama dünyasal bir kraldı. Ve göksel krallığın ne olduğunu bilmiyordu. Daniel'i sevmesi ona zarar vermesine engel değildi. Onu o yüzden aslanlara attı. Üzerine kocaman bir taş koydular, taşı mühürlediler. Ve Daniel'den geriye hiçbir şey kalmamış olması gerekiyordu. Aslanların onu yutmuş olması gerekiyordu. Ama Daniel ne dedi 21. ayette? "Ey kral, sen çok yaşa," diye yanıtladı. Wow. Hiçbir şey olmamıştı Daniel'e. Tanrı'nın meleğini gönderip aslanların ağzını kapadı. Beni incitmediler. Çünkü Tanrı'nın önünde suçsuz bulundum. Sana karşı da ey kral hiçbir yanlışlık yapmadım," dedi Daniel. Daniel bunca zulme uğramasına, aslanlara atılmasına, idamına karar verilmesine hem de bu şekilde karar verilmesine karşılık Tanrı'ya ve de krala asla ihanet etmedi. Aslında bulunduğu ülkenin kralıyla da bir sorun yaşamak istemedi. Çünkü o göksel bir egemenliğe inanıyordu ve o göksel egemenliğin vatandaşıydı. Dünyadaki düzenle, dünyadaki kralla bir sorunu yoktu. Onunla bir savaşıma girmek, mücadeleye girmek, onunla yarışmak istemiyordu. Yine de kral sen çok yaşa diye cevap verdi, hayatta olduğunu bildirmek için. O zaman biz ne yapacağız zorluğa düştüğümüzde, dünya düzeniyle ilgili problemler yaşadığımızda? Dünyanın düzeni her zaman ve her zaman kötüdür ve kötü olacaktır kardeşler. Buna emin olabiliriz. Ama bizim yapmamız gereken şey Daniel'in yaptığı gibi. Yöneticilerle bir sorun yaşamayacağız. Onlar bizi ilgilendirmiyor. Çünkü biz göksel krallığa aitiz. Tanrı'nın vatandaşlığına aitiz. Bu dünyaya ait değiliz. İsa Mesih'in dediği gibi. Bu dünyayla çok ilgilenmeyeceğiz. Çünkü bu dünya gelip geçici bir yer. Gerçek bir yer değil. O yüzden biz kendimizi Rabbin ellerine bırakacağız ve Daniel gibi kurtuluşu yalnız ondan umacağız. Aç aslanlar Daniel'e dokunamadılar bile. Çünkü Tanrı kurtardı demişti ya Darius. Her gün dua ettiğin Tanrı'nın gelip seni kurtarsın diye. İşte o Tanrı gelip Daniel'i kurtardı. O zaman biz de kendimizi tehlikede hissedersek yalnız Tanrı'ya güveneceğiz. Çünkü yalnız o kurtarır. Çevrende aç aslanlar görüyorsan, sana saldırmaya hazırlanan aç aslanlar görüyorsan Rabbi çağırmalısın. Çünkü kurtaracak olan O'dur. Aslanlarla savaşmaya kalkma. Rabbe güven. Düşmanların karşısında çaresizsen, onları çok güçlü buluyorsan Rabbe sesleneceksin. Daniel gibi. Çünkü Rab kurtarır. Kendini yalnız buluyorsan, hiçbir dostun olmadığını düşünüyorsan, yeryüzünde yapayalnız olduğuna inanıyorsan, Rabbin dostluğuna güveneceksin. Çünkü Rab kurtarır. Ve 23. ayet. Kral buna çok sevindi, Daniel'in hala yaşamasını. Daniel'in çukurdan çıkarmalarını buyurdu. Daniel çukurdan çıkarıldı. Bedeninde hiçbir yara izi bulunamadı. Çünkü Tanrısına güvenmişti. İşte bunu gören Darius şöyle seslendi. Krallığımda yaşayan herkesin Daniel'in Tanrısından korkup titremesini buyuruyorum. O yaşayan Tanrı'dır. Sonsuza dek var olacak. Krallığı yıkılmayacak. Egemenliği son bulmayacak. O kurtarır, o yaşatır. Gökte de, yerde de belirtiler. Şaşılası işler yapar. Daniel'i aslanların pençesinden kurtaran O'dur. Evet, Rab kurtarır. Çünkü kurtarıcımızdır. Çünkü kurtarıcımızın adı budur. Kurtarıcımızın adı Yeşu, İsa. Rab kurtarır anlamına gelir. Tanrımız yeryüzüne bizleri ve ona inanacak herkesi kurtarmak için bu isimle dünyaya geldi. Rab kurtarır. Yeşu, İsa. Anlamı bu. Rab kurtarır. Bizleri kurtaracak olan işte o Rab İsa Mesih'tir. Bunu açık açık söyledi ve yazdı ve çeşitli kereler gösterdi. Bizleri kurtarmak için insan bedeninde, insan kılığında aramıza geldi ve adı Rab kurtarırdı. Ona bu isim konuldu çünkü bu amaçla gelmişti. Ona inanacak olan hiç kimse mahvolmasın diye. Ve o iyi çobandır. Bütün hastalıkları, bütün dertleri, bütün üzüntüleri, bütün düşmanları, kini, nefreti, aşağılamayı, utancı, her şeyi insanın üstünden kaldırır, kendi üstüne alır ve öyle götürür, mezara gömer. O mezardan da dipdiri çıkar, bizleri temizler. İşte Rabbimiz budur, böyle bir Tanrı'dır. Çünkü onun adı kurtaran Rab'dir. İşte o Daniel'i koydukları mezar gibi veya onu koydukları mezar gibi bizim günahlarımızın olduğu mezarın da üstünde kocaman bir taş olacak ve Tanrı'nın mührüyle mühürlenecek. Öyle ki o mezardan dışarı bir daha kötülükler çıkmak fırsatı bulamayacak. Bütün kötülükleri, bütün acıları, bütün hastalıkları, doğal afetleri, saldırganlıkları, ölümleri hepsini o mezarın içine İsa Mesih koydu ve üzerini mühürledi. Tanrı'nın mührüyle, kendi mührüyle. O zaman bizleri kurtaran Rabbimizdir. Bu yabancı dünyada, bu aslında ait olmadığımız dünyada, sürgünde olduğumuz dünyada tıpkı Daniel gibi kendimizi yabancı, yalnız, çaresiz, bir düşmanca hava içinde hissedersek hiç korkmayacağız. Çünkü Rabbimiz var. Rab kurtarır. Adı bu. Onun adını düşünürsek İsa, Yeşu, Rab kurtarır. Bu isimle aramızda bulundu ve bu isimle geri dönecek. Ve o zaman işte her şeyi kesin ve son olarak bitirip fabrika ayarlarını dön tuşuna basacak. Her şey yepyeni olacak. Tıpkı çok fazla kurcalayıp bozduğumuz bir telefon gibi bir tuşa basıyorsunuz düzeliyor. Benimki düzelmedi henüz. Bir daha basacağız. Belki İsa Mesih gelince basacaktır. O da o şekilde düzelecek. Çünkü İsa Mesih iyi çobandır. O kaybolan kuzularını asla ve asla bırakmaz. 99'unu bırakır, o kaybolan bir tanenin peşine düşer. O zaman kardeşler, şu ayetleri, şu mezmuru hep birlikte okumamızı öneriyorum lütfen. Rab çobanımdır. Maz. Beni yemyeşil çayırlarda yatırır. Sakin suların kıyısına götürür. İçimi tazeler. Adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder. Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam. Çünkü sen benimlesin. Çomağın, değneğin güven verir bana. Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın. Başıma yağ sürersin. Kasem taşıyor. Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni. Hep Rabbin evinde oturacağım. Rabbin evinde oturacağım. Bunu güçlüce söyleyin. Her sıkışın. Rabbin evinde oturacağım. Rabbin evi. Rabbin evi bizim ait olduğumuz yer. Asıl evimiz işte orası. Biz Rabbin evinde oturacağız kardeşler. O yüzden yılgınlığa düşmek yok. İçimizdeki umudun kaynağı budur. Ve ne kadar karanlık olursa olsun ortam, içimizdeki bu umudun nedenini soranlara Petrus'un dediği gibi her zaman vermeye hazır bir cevabımız olsun. O da şudur, Rab kurtarır. Kendimizi onun eline bırakıyoruz. Ben kendimi kurtarmaya çalışmıyorum. Kimseyle savaşmıyorum. Kimseye baş kaldırmıyorum. Kendimi Rabbin ellerine bırakıyorum. Sizin gibi, hepimiz gibi, bütün inananlar gibi. Bizi kurtaracak olan Rab'dir kardeşler. Onun önünde saygıyla eğiliyoruz ve hamd ediyoruz. Ve onun misafiri olduğumuz için de şükrediyoruz. Amin.